havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.
Bana para lazım, bana para lazım, bana para lazım.
...14 Şubat 2022... ...Pazartesi 19.30... ...Anlat Bana da yine karşınızdayız... ...14 Şubat deyince duracağız... ...neden? Çünkü bugün Dünya Sevgililer Günü... ...biz parayı anlatıyoruz... ...ekonomi rakamlar ve sayılar yığını değil... ...hayatın kendisi diyoruz... ...hayatın kendisi ekonomi ama... Sevgilisi olan ya da olmayan ne fark eder? Sevgilinize, sevdiklerinize bir tane gül almanız bile yeterli. Bugün bir profesörün, yani işimiz para ya, bir profesörün değerlendirmesini sosyal medyadan size aktarmak isteriz. Özgür Demirtaş'ı biliyorsunuz. Özgür Demirtaş, Profesör Doktor Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Finans Bölümü Başkanı diyor ki, Sevgililer Günü'nde eşine çiçek alamadığı için mağdur olan erkekler buraya diyor. Çiçek almayı unutanlar Özgür Demirtaş'ı ziyaret edebilir. Benden yatırım tavsiyesi istiyorsunuz diyor. Ne yapıp edin bugün bunu istemeyin, gidin çiçek alın. Yılın geri kalanında her şey zehir olabilir diyor. Bizden söylemesi diyelim ve biz asıl konumuza odaklanalım. Bizim amacımız ve hedefimiz 21. yüzyılın mottosu olan piyasa, sosyal, ekolojik piyasa ekonomisinin ana omurgasını oluşturan siyasetin ve ekonominin şekillenmesi. Siyaset deyince duruyoruz. Çünkü bugünkü konuğumuzu hemen takdim edelim. Erhan Usta, İyi Parti Grup Başkan Vekili. Ama titri çok. Kendisi bürokrasiyi çok iyi bilen bir isim. Sayılara ve rakamlara hakim bir isim. Bankacılık, yani kamu bankacılığı döneminden tanıdığımız, rakamların arka planından fotoğrafı iyi çeken bir isim olarak tanıdığımız bir politikacı. Samsun Milletvekili Erhan Bey.
İyi akşamlar efendim.
İyi misiniz?
Teşekkür ederim Meli Hanım. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Eşinize çiçek aldınız mı?
Maalesef biz de bugün ihmal edenlerdeniz.
Aman aman, Özgür Demirtaş'a hemen bir uğrayın. Çiçek alamayanlar buraya uğrasın. Beraberce yorumlar, değerlendirmeler yapalım diyor. Latife, espri bir yana, siyaset gündemi çok renkli. O yüzden biz ekonomi diyoruz ama önce gelin birlikte siyaset gündemine bir göz atalım ve önce siyaset gündemine ilişkin sorularla sohbete başlayıp sonra ekonomiye devam edelim. Olur mu?
Olur tabii ki.
Siyaset gündemi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı cumartesi akşam bir araya geldi. 5,5 saat süren toplantının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bugünün Türkiye için tarihi bir gün olduğu kaydedilerek, ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yöntemdir denildi. Liderlerden zirveye ilişkin değerlendirmeler geldi. Sözcüden Deniz Zeyrek'in aktardığına göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bütün konularda uzlaştık. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yol haritasını belirlediklerini anlattı. "Türkiye siyaset tarihinin en önemli olaylarından biri olacak. Siyasi tarihi yazanlar gelecekte bu toplantıya atıf yapacaklar." diye konuştu. 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına HDP davet edilmedi. Yuvarlak masaya davet edilmeyen HDP'de eş genel başkan Mithat Sancar, HDP ile de mutabakat aramak şart dedi. Bir diğer eş genel başkan Pervin Buldansa, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz ifadelerini kullandı. Eleştirilere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, HDP'yi yok saymıyoruz, HDP ile de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler. İhtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Bir sorun yok diye konuştu. Siyaset gündemi.
Erhan Bey, gündemi izliyoruz. Siz de tam siyasetin göbeğindesiniz. Daha önce ben 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. Hatta aştı bile bu süre. Ama bu kadar 6 liderin, 6 partinin bir araya geldiğini hatırlamıyorum. Acaba benim hafızam mı zayıf? Siz hatırlıyor musunuz?
Yani en azından böyle bir amaçla yanına gelmedi. Belki işte geçmişte biliyorsunuz liderler televizyon programlarına çıkardı. O anlamda gelmiş olabilir ama Türkiye'nin bir meselesini göğüslemek adına, Türkiye'nin önüne çözüm koymak adına böyle bir birlikteliği ben de hatırlamıyorum. Evet, yani o yüzden bu toplantı o anlamda çok kıymetli.
Çünkü yani Türkiye... bir ilk adım bu değil mi?
Evet, kesinlikle, kesinlikle. Çünkü Türkiye aslında her yönüyle ciddi bir yönetim krizi yaşıyor ve ülke tıkandı. Tabii biliyorsunuz bu henüz bir ittifak değil. Bu parlamenter sisteme geçişle ilgili olarak 6 siyasi partinin daha önce başlattığı bir süreç vardı. Aslında onun bir son adımı gibi oldu. Yani bundan sonra işte oradaki metin görüşüldü, bir yol haritası çıkartıldı ve bu anlamda çok kıymetli. Şu anda çünkü Türkiye'nin tabii Erdoğan yönetimi parlamenter sistemden vazgeçmeden önce de yani adı parlamenter sistem olan sistemde de çok kötüydü ve son zamanlarda çok kötü yönetiyordu. Ama tabii bu sistemle birlikte bu kötü yönetim biraz daha sistemleştirilmiş oldu. Dolayısıyla yani Türkiye mutlak surette artık bunu AK Parti tabanında ben gördüğünü düşünüyorum. AK Parti siyasetçilerini de gördüğünü düşünüyorum. Mutlak surette bu sistemi değiştirmek lazım. Tabii ki bizim amacımız da hani geçmişte ne uygulanıyorsa aynısı olsun diye değil. O yüzden hani güçlendirilmiş parlamenter sistem deniliyor. Veya biz daha önce İYİ Parti olarak iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorduk. Bu anlamda bu çalışmalar önemli ve inşallah Türkiye'nin önünü açacaktır. Yani bu çok çok kıymetli bu 6 genel başkanın yan yana gelmesi.
Doğru. Ama Türkiye'nin bir ölçüde siyasi hastalıklarından, siyasetteki hastalıklarından kurtulduğunu söyleyebilir miyiz? Erhan Bey?
Sesim geliyor mu acaba? Ben
geliyor,
ses alamıyorum.
Geliyor. Hayır, hiçbir sorun yok. Ben sizi duyuyorum, siz de beni duyuyorsunuz değil mi? Erhan Bey? Erhan,
sesim gelmedi mi acaba?
Ha, ben sizi duyuyorum. Siz beni duyamıyor musunuz?
Ha, duyamadı şimdi. Evet, ses kapalı.
Evet, evet, evet. Türkiye diyorum ki bu önemli bir buluşma. Türkiye siyasetinde hastalıklardan kurtulma diyebilir miyiz buna? Hastalıklı durumdan?
Yani tabii Türkiye'nin özlediği bir şey vardı. Yani biliyorsunuz çok ciddi bir kutuplaştırıcı dil var. Bu Cumhur İttifakı'nın şimdi özellikle başını çektiği. Hatta geçmişte de bugünkü Cumhur İttifakı'nın ortakları olan siyasi partilerin birbirine karşı kullandığı çok çok kutuplaştırıcı, katı ve siyasetin de seviyesini biraz düşüren bir dil vardı. Şimdi bu dilden sonra yani böyle bir kutuplaşmanın hakimiyetinden sonra gerçekten memlekette yani artık herkes birbirine değişik şekilde bakar olmuştu. Bu anlamda da en azından tabii bu masada herkesin olması gerekmiyor belki ve herkes de yok, keşke olunsa belki. Ama bu anlamda en azından 6 siyasi partinin mecliste bir şekilde temsil edilen veya işte birlikte hareket etme kabiliyeti olan 6 siyasi partinin yan yana gelmiş olması genel başkanlar düzeyinde ve birçok konuda da zannediyorum işte anlaşılmış olması ve Türkiye'nin sıkıntılarını aynı perspektiften okuması, bu önemli. Çözüme ilişkin bir mutabakat içerisinde olması Türkiye açısından çok kıymetli. Yoksa Türkiye bugünkü siyasi ortamı hiçbir şekilde sürdüremez. Bugünkü yönetim krizinin devam etmesi durumunda Türkiye'de hiçbir şey düzelmeyecek. Yani bunların ekonomi de etkiliyor, sosyal hayat da etkiliyor, adalet sistemi, hukuk sistemimiz de etkileniyor, her şey etkileniyor. Çünkü gerçekten işte bir hani yani işte tek adamlığa giden, hatta giden de değil artık gideni fazla, böyle bir yönetim tarzı var. İstişare kayboldu. Bakın yani hadi bizimle istişare edilmiyor. Şimdi yıllarca devlette çalıştık. Siz de devleti çok iyi biliyorsunuz Melih Hanım. Yani devletin kurumları arasında koordinasyon kalmadı. Devletin kurumları arasında koordinasyonu oluşturan mekanizmalar kaldırıldı. Yani mesela bir bakanlar kurulu kararı bile, bakanlar kurulu kararının olması bile o kadar önemliymiş ki biz bunu şimdi bu sistem değiştikten sonra anladık. Çünkü orada mesela şimdi çıkan Cumhurbaşkanı kararnamelerine bakın. Yaklaşık ben bir ara saydırmıştım. Üçte biri orijinal kararname, üçte ikisi bir önceki kararı veya kararnameyi değiştiren bir düzenleme. Niye böyle oluyor? Niye bu kadar çok tadilat ihtiyacı oluyor? Bazen bakıyorsunuz bir gün sonra hemen tadilat yapılıyor. Çünkü diyelim ki Tarım Bakanlığı bir konuyla ilgili bir yönetmeliği veya eski bakanlar kurulu kararı niteliğindeki bir kararı Cumhurbaşkanı'na gönderiyor. Cumhurbaşkanı onu yayınlatıyor. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın bu gönderdiği mevzuatla ilgili aslında bu Sağlık Bakanlığı'nı da kesiyor. Diyelim ki Çevre Bakanlığı'nı da kesiyor. Veya Maliye Bakanlığı'nı finansman yönünden ilgilendiriyor. Onlar kararname resmi gazete çıktıktan sonra görüyor. Yani devletin kurumları arasında mekanizma yok. Halbuki bakanlar kurulu olduğu zaman Bakanlar Kurulu'nda bütün bakanların bir düzenlemeyle ilgili imzası gerektiği için herkes bu düzenleme çıkmadan önce görüyordu, kendi pozisyonunu söylüyordu ve bir uzlaşı ortaya çıkıyordu devletin kurumları arasında. Bunlar kayboldu. Yani bunlar şimdi hani bürokrasiyi bilmeyenler açısından basitmiş gibi geliyor ama bunlar son derece önemli şey. Yani devlet ilerlemiyor o yüzden. Ya veya işte yapılan bir düzenleme hep sakat düzenlemeler çıkıyor. Veya işte kanun düzenleme parlamentoyla efendim yürütmenin ilişkisi koptu. Bakanlar parlamentoya gelmiyor. Orada hesap vermiyor. Kendisini vatandaşa karşı sorumlu hissetmiyor. Buradan kaynaklanan ciddi sıkıntılar var. Tabii bir de şimdi iki partinin oy oran, daha doğrusu milletvekili oranları bizde demokrasi kültürü de çok gelişmemiş olduğu için işte yeterli sayıya ulaştığı için şu anda tamamen parlamento aslında yürütmenin yani yürütmeyi oluşturan veya Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki siyasi partinin güdümünde hareket ediyor. Emin olun şu şeylerle karşılaşıyoruz. Yani çok net bir şekilde hatalı bir kanun teklifi biliyorsunuz şimdi iki düzenlemeye göre yeni anayasaya göre işte yürütme bütçenin dışında bir kanun gönderemiyor. Kanun tasarısı gönderemiyor. Milletvekilleri kanun teklifi yapıyor ama biz biliyoruz ki bütün gelip de görüşülen bizim gönderdiklerimiz öyle değil. Bizim gönderdiklerimiz zaten görüşülmüyor. Meclise gelip de görüşülen bütün kanun teklifleri aslında bakanlıkların gönderdiği kanun teklifleri. Yani böyle bir hileyle iş yapılıyor. Bu da zaten tuhaf bir durum. Şimdi orada geliyor yanlış olduğu apaçık olan kanun tekliflerinde bile meclis Cumhur İttifakı tarafı bizim bütün ikazlarımıza rağmen bir irade ortaya koyup o hatayı düzeltemiyorlar. Ha, fırsat olup da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir talimat alma imkanları olursa ki o da çoğu zaman da olmuyor. Düzenleme çıktıktan sonra oluyor. İşte ama o imkan olursa ancak düzeltiliyor. O imkan olmazsa o yanlış gelen düzenleme göz göre göre bu çok acı bir şeydir bir ülkenin parlamentosu açısından göz göre göre yanlış olarak çıkıyor. Dolayısıyla bu sistem içerisinde bu yönetim tarzıyla yani bakın aslında iki boyutu var. Tabii biz bu sistemden kaynaklanan sorunların çok çok önemli olduğunu söylüyoruz. Tabii bir de Erdoğan'ın kendi yönetim tarzından kaynaklanan sistem ne olursa olsun. Yani Erdoğan'dan kaynaklanan bir takım yanlış yönetim şekilleri de var. İkisi birleşince zaten tamamen işte ülkenin hiçbir sorunu çözmeyen, her yönünde ülkenin önünü tıkayan bir sistem haline veya bir sistemsizlik haline geldi bu olup bitenler.
Türkiye'nin temel sorunu sistemsizlik. 84.6 milyon nüfusu olan bir ülkeyi tek elden, tek merkezden yönetmek tabii ki çok zor. Ama ben yine masaya döneceğim. Masa çünkü kritik. Masaya baktığımda 6 lider önemli tabii ama bu liderleri bir araya getiren ana güç Erdoğan karşıtlığı mı? sürekli yenilmenin getirdiği eziklik mi? Bakın bunların hepsi kamuoyu tarafından tartışılan konular. Ya da Türk siyasetinde, Türk demokrasisinde bizim bilmediğimiz ama İngiltere'nin özellikle muhafazakar partiyi devre dışı bıraktığı bir çeşit kıyaslayabileceğimiz yeni sol dediğimiz ya da küreselleşmenin dayattığı sağın kazandığı yeni sağ dediğimiz politika mı yani yeni ufuklar mı, ne diyorsunuz? Sizi Erdoğan karşıtlığı ve yenilmişlik duygusu mu bir araya getiriyor?
Hayır, asla öyle bir şey değil. Yani biz Erdoğan karşıtlığından yana değiliz. Eğer öyle olmuş olsa, yani biz hani bu Erdoğan'a karşıyız, başka bir Erdoğan meraklısı olsak, hani bu sistem değiştirilmez. Sadece yenelim, yeni bir Erdoğan çıkartalım, aynı güçleri biz kullanalım deriz. Sayın Meral Akşener bu konuda çok net bir şekilde söylüyor. Biz yeni bir Tayyip Erdoğan istemiyoruz diyor. Bunun anlamı şu. Yani biz inşallah ilk yapılacak seçimlerde vaktinde olur, erken olur. Ne zaman olacaksa biz erken olmasından yanayız. Bu seçimlerde yönetim değişecek. Biz bunu biliyoruz. Biz Millet İttifakı'nın adayının artık bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacağı konusunda güçlü bir kanaatimiz var. Toplum da bunu söylüyor bize. Şimdi bu olduktan sonra yapılacak ilk iş belli bir geçiş süreciyle hızlı bir şekilde Türkiye'deki bu sistem değişikliğini gerçekleştirmek. Yoksa şu söylenebilir, Erdoğan karşıtlığı olmuş olsaydı. Ya Erdoğan değişsin tamam ama bu sistemle gidelim. Bu gayet güzel işte. Güçlü bir cumhurbaşkanı. Her şeyin yaptığı tek bir kişi bütün yetkiler alıyor. Değil. Yani burada bir sisteme olan itiraz var. Sistemden kaynaklanan sıkıntılar var. Bu böyle görmek lazım. Bu altı siyasi parti yarın ittifak olup olmayacağını da zaten şu anda biliyor değiliz. Bu altı siyasi partiyi de yan yana getiren şey bu sistemi değiştirmek. Yani şu anda bu tek adam rejimi diyebileceğimiz partili cumhurbaşkanlığı rejimi veya tarafsızlığını kaybetmiş, işte her işin tek bir merkezden yapılması gibi asla mümkün olmayan, yani çağdaş hiçbir yönetim tarzına da bağdaşmayan bu sistemin değiştirilmesidir. Yani burada Erdoğan değil de bir başka birisi olsaydı, Ahmet Mehmet olsaydı ve bu yetkileri kullansaydı yine bu altı siyasi parti yan yana gelip biz bu sistemi değiştirelim. Bu sistem Türkiye'ye yaramadı, iyi gelmedi, bunun değiştirilmesi gerekir diye yan yana gelirdi. Dolayısıyla bu Erdoğan karşıtı değil, Türkiye'nin önünü açmak projesidir.
Peki. Türkiye'ye... Araya giriyorum olacak. Peki lütfen, yeni lütfen. Ufuklar, yeni vizyon diyorsunuz. Evet. Ben de biraz önce sorduğum gibi küreselleşmede sürekli güçlü yeni sağ yarıyor küreselleşme. Böyle bir sonuç çıkardı. Altı siyasi partiye baktığımda sosyal demokrat sağ yatkın bir parti, milliyetçi parti, Müslüman ya da İslamcı parti, merkez sağ parti, herkes masada. 6 kişilik bir ekip güzel de bir de bu ülkede sol akıl var. Sol akıl devre dışı kalırsa masa sağlıklı bir zeminde oturur mu?
Yani şöyle, tabii şimdi bütün siyasi, yani yüz küsür tane siyasi parti var. Parlamentoda temsil eden, yanlış hatırlamıyorsam 14 tane siyasi parti var. Tabii bütün siyasi partilerin aynı anda bir yerde buluşması diye bir şey de hani çok da beklememek gerekir. Yani nihayetinde bu 6 siyasi partinin genel başkanları yan yana gelmiş. Bu bir süreç tabii. Yani hatırlayın işte önce 24 Haziran seçimlerinde 4 siyasi partinin ittifakı. Sonra 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti ve CHP olarak iki siyasi partinin ittifakı ve bu ittifak, yani bu şey ittifak içerisinde yer alması çok muhtemel görünen yeni iki tane de parti var. Aslında baktığınız zaman yani ilk seçimlerdeki dört siyasi parti bunun ana şeyini oluşturuyor. İttifaka çok yakın olan. Ha yani bu ittifaka giden bir yol gibi anlaşıldığı için belki böyle oldu. Yoksa hani bir sadece bir platform olarak düşünmüş olsaydı burada hani daha fazla siyasi parti olabilirdi, düşünülebilirdi. Bütün görüşler kıymetli. Onu asla küçümsememek lazım. Yani diğer sol partiler açısından da. Onlar da zaten kamuoyuyla görüşlerini paylaşıyorlar. Böyle bir şey takdir edilmiş. Böyle oldu. Hani bunun daha iyisi olabilir mi? Daha iyisi belki düşünülebilirdi. Ama bu bile Türkiye açısından çok önemli. Çünkü Türkiye bunu kaybetti. Yani işte bir yan yana gelme. Bakın mesela hani biliyorsunuz Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın ilk oluşumu içinde, yani CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin dörtlü partinin siyasi 24 Haziran seçimine giderken işte beş benzemez şeklinde bir şeyler söyledi. Ya bu aslında kazanç. Yani yani farklı düşünceleri var, farklı tüzel kişilikleri var. Yani farklı ideolojik belki yaklaşımları var veya kitleleri farklı. Ama bunlar Türkiye'nin bir takım meselelerini çözmek için yan yana gelebiliyorlar. Türkiye'nin de arzuladığı bu esasında. Bu anlamda bence bunu hani birbirine benzemeyenler yan yana geldi. İşte bu bir karşılıklıktan mı doğuyor yerine tam tersine birbirinden farklı olan siyasi partiler o tüzel kişiliklerini de koruyarak belki farklı bakış açılarını da koruyorlar temel bazı meselelerde ama böyle bir meselede ülkenin önünü açma, ülkeye yeni bir ufuk kazandırma, ülkeye yeni bir vizyon kazandırma konusunda bir mutabakat içindeler. Bu çok büyük bir kazanç. Yani bu zenginliğini bunu görmek lazım. Yoksa Cumhur İttifakı şu anda biliyorsunuz yani etle tırnak oldu. Yani biz onlar gibi bir ittifak olduğumuzu zaten hiçbir zaman iddia etmedik. Yani çünkü biz farklı siyasal partileriz dedik. Millet İttifakı'nın oluşan parti açısından da söylüyorum. Ben bunun bu haliyle önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum.
Peki 100 partiyi bir yana bırakırsam meclisteki 14 partiye bakacağım. %15 oy almış bir parti HDP. Türkiye'deki sol aklın en önemli anahtarlarından biri. İyi Parti sol aklı niye sevmiyor?
Yani İyi Parti sol aklı sevmiyor.
Ama ben bu soruyu çok nazik ve kibar bir biçimde soruyorum. Anlıyorsunuz siz.
Çok çok teşekkür ederim. Yani orada da biraz daha HDP'nin de bu anlamda biraz daha şeffaflaşması lazım. Yoksa bizim yani herhangi bir şekilde tabii HDP'ye oy veren veya vermeyen yani hani Kürt kökenli vatandaşlarımız açısından söyleyelim veya Kürt vatandaşlarımız açısından söyleyelim. Yani onların biz oylarına talibiz biz siyasi parti olarak. Yani HDP'de bu anlamda biraz daha kendisini yani Türkiye Partisi olma yönünde biraz daha merkeze gelmesi lazım. Belki o aşamalardan sonra daha farklı bir şey olabilir. Bu aşamada böyle. Yani öyle.
Peki Kılıçdaroğlu HDP ile görüştüğünü söylüyor. Biz de hep açıklamaları izliyoruz. Bu ittifak adına yapmıyor bu görüşmeleri değil mi? CHP adına mı yapıyor?
Hayır, bizim CHP adına yapıyor tabii. Yani bizim çok samimiyetle söylüyorum. Yani ittifak yani hani ittifakın içinde gözükmesin ama yanında dursun şeklinde bir anlayış içerisinde hareket ediliyor değil. Ama CHP bu konularda bize göre daha rahat hareket edebiliyor. O da onun kendi siyasi tercihi. Yani kimseye bir şey diyemezsiniz. Şu anda masada olan diğer siyasi partilerden de bizde bu konuda düşünceleri ayrışan partiler var. O anlamda her parti yani bu konularda da kendi farklı politikalarını uygulayabiliyor. Bu bizim böyle bir meselede yani Türkiye'nin önünü açacak böyle büyük bir projede yan yana gelmemize de bu anlamda engel değil tabii ki.
HDP'yle görüşmez misiniz hiç?
HDP'nin bizimle bir görüşme talebi olmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani bizim de onlarla bir görüşme talebimiz yok. Ama biz HDP'li milletvekili arkadaşlarla mecliste insani ilişkiler içerisinde elbette biz değil sadece MHP'li arkadaşlar da AK Partili arkadaşlar da aynı masa etrafında oturuyoruz. Mesela biz grup başkan vekiliyiz. Şeyde mesela meclis çalışma programını yaparken bütün siyasi partiler gayet yani bireysel ilişkiler anlamında hiçbir sorun yok insani ilişkiler anlamında. Ama tabii siyasi parti ilişkileri biraz daha farklı şey. O daha üst ölçekte bir politika bu anlamda.
Ancak benim takıldığım konu var. Ben pozitif ayrımcı bir kadınım. Feminist bir kadınım. Kadın hakları konusunda da çok netim. Her gün ortalama iki kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşadığımı biliyorum. Altı lider, bir masa, altı parti ama İstanbul mutabakatına karşı olan partilerle aynı platformdasınız, oturuyorsunuz. Benim gibi düşünen kadınlardan nasıl oy almayı düşünüyorsunuz? Ben de böyle tavır koyabilirim bir kadın olarak.
Yani biz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biliyorsunuz İyi Parti çok net bir tavrı var. Yani Sayın Genel Başkanımız zaten hele hele bir kadın olarak da ve partimiz bu konuda çok hassas. Yani bizim en son yaptığımız kongrede iki tane yanlış hatırlamıyorsam şeyde slogan vardı bir anlamda salonda. Bir tanesi İstanbul Sözleşmesi, bir tanesi EYT'ydi. Bu kadar hassasız. Ben bireysel açıdan üç tane kızım var. bir eşim var, bir tane de kız torunum var. Hatta 4 tane de kız kardeşim var. Dolayısıyla ben bu anlamda Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken de, yani daha bu anayasaya hani pozitif ayrımcılık meselesi konulmadan önce, yani kadınlar konusunda hassasiyet olan ve pozitif ayrımcılık yapılmasını talep edenlerdendim. Evet, o kısmı da öyle. Yani orada da artık nasıl olur bilmiyorum ama bizim o konudaki politikamız değişecek değil. Yani şunu da söyleyeyim. Eğer diyelim ki bu 6 partiyle varsayıyorum bir bir ittifak olacak olsa, bu ittifak protokolü içerisinde veya anlaşma içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar meclisten kabul edilmesine yönelik, eğer öyle bir hukuken gerekiyorsa, çünkü bir iptal var, iptal hukuki mi değil mi tartışması da olduğu için, ama İstanbul Sözleşmesi'nin konusu bizlerin, yani İstanbul Sözleşmesi'ne taraftar olanların arzu ettiği çerçevede bir protokole bağlanacaktır diye düşünüyorum. Yani orada da kadınlarımız endişe etmesinler. Çünkü çoğunluk bu yönde. Yani orada bir anlamda çoğunluğa uyulur. Yarın bir gün bu tür şeyler gündeme gelirse.
Yani Temel Bey'i ikna etme şansımız var diyorsunuz. Bunu anlıyorum ben.
Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Temel Bey bu konularda daha yani ikna edilebilir, anlatılabilir diye düşünüyorum ben. Hatta ben Temel Bey'in bireysel olarak çok bu konuya soğuk baktığını da düşünmüyorum. Biraz kendi siyasi partilerinden, hani çok onlara girmek istemiyorum ben. Başka kanatlardan aslında gelen bir kısım cümleler olmuştu buna ilişkin. Yani Temel Bey'in de ben buna ilişkin bir beyanatında çok net hatırlamıyorum. Belki kaçırmış olabilirim yani. Ben tabii siyasetin biraz ekonomi kısmını daha fazla takip edenlerim.
Biliyorum. Ben ama mecburen bugün masayla girmek durumundaydık. Evet, bu masada dengeyi ne bozar Erhan Bey? Bu masada dengeyi bozabilecek nedir? Mesela İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi nedir?
Ya İYİ Parti'nin tabii birçok konuda kırmızı çizgisi olur. Yani ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili konularda İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi vardır. Ama bu masanın konusu değil. Bu masada zaten onu isteyecek hiç kimse yok o anlamda. Yani yani ben bu masada ne olabilir? Yani bu masanın alanıyla ilgili. Tabii bu masanın şunu, Melih Hanım şunu bilmiyoruz. Bu masa hani önümüzdeki dönemde daha nerelere doğru evrilecek? Mesela yani bir diyelim ki Türkiye ekonomisinin sorunlarını çözmeye yönelik olarak da bu masa bir işlev görecek mi? Veya ne bir hukuk sistemi ile ilgili konularda işlev görecek mi, onları biliyor değiliz. Şu anda bu masanın temel şeyi Türkiye'deki bir sistem değişikliği meselesini çözmek. Ona ilişkin bir aslında sadece anayasa değişikliği de, yani anayasa metni yazmanın ötesinde bütün bir sistem tasarımı vardı. Mesela bizim İYİ Parti olarak çalışmamız o şekildeydi. O konuyla aslında şu anda sınırlı. Ama burada bir mutabakat var. Zaten o mutabakatı genel başkan yardımcıları seviyesinde yapılan çalışmada sağlanmıştı. Yani sıkıntı şimdi hani hiç olmamış olsa, mesela böyle bir sisteme geçilmeden bir şeyler yapmaya çalışsaydık belki çok farklı düşünceler ortaya çıkardı. Ama şimdi hani kötüyü de gördüğümüz için biz, yani şu partili cumhurbaşkanlığı sistemini de gördükten sonra aslında siyasi partilerin yan yana gelip de anlaşmaları çok kolay oldu. Yani süreç belki bir miktar teknik çalışmalar nedeniyle bir miktar uzun sürmüş olabilir ama öyle ben, yani biz, Bahadır Bey bize zaman zaman divanı da bilgilendirdi. Yani Bahadır Erdem Bey. Dolayısıyla yani çalışmaların aslında çok sıkıntısız geçti. Gayet güzel geçti. O anlamda şu anda masanın çerçevesi çizilmiş. Yani konusu itibariyle bir kırmızı çizgi diye ortaya koyabileceğimiz bir şey yok. Mesela burada şu anda bir adaylık meselesi bu masada değil. Ha önümüzdeki dönemde olabilir belki. Onları biliyor de bilmiyorum. Ama şu anda bunlar bu masada yok. Dolayısıyla hani kırmızı çizgi olarak söyleyebileceğimiz ben bir şeyin olduğunu pek düşünmüyorum.
28 Şubat'ta ne göreceğiz biz vatandaş olarak? Bize ne anlatacak ittifak?
Yani şey anlamında, sistem anlamında Türkiye'nin yani nasıl bir şekilde bu sistem değişikliğini yapacağı ve nelerin değiştirileceği, nasıl bir model ortaya konulacağını vatandaşımız duyacak diye düşünüyorum.
Vatandaş tabii, 84.6 milyon insan baktığımızda hak ve adalet arayışı konusunda çok hassas. Vicdan ve cüzdan arasına sıkışıp kalmış vaziyette. Buradan nasıl çıkacağını bilemiyor. Sonuçta vatandaş yoksullaştı. İsterseniz ekonomiye geçelim ama gelin birlikte ekonomi gündemine bir göz atalım mı Erhan Bey?
Tabii ki, tabii ki.
Ekonomi gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeni teşvik ve tedbir paketini açıkladı. KDV oranı gıda ürünlerinde %1'e indirildi. Kararın ardından zincir marketler fiyatları güncellemeye başladı. Ayrıca zabıta ekipleri de marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomi paketinde altın önemli bir yer tuttu. Buna göre yastık altı birikimlerin finansal sisteme kazandırılması için bir dizi tedbir alındı. Enflasyonla mücadele altında halkın uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için de bir mobil uygulama devreye sokulacak. Paket kapsamında ayrıca işletmelere 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli, ihracatçılara 6 ay ödemesiz 18 ay vadeli kredi desteği verilecek. Kurdaki dalgalanmayı tetikleyen faiz indirimlerinin ardından Merkez Bankası bu hafta politika faizini açıklayacak. Faiz kararı öncesi Reuters anketine katılan 20 kurum tahminlerini belirtti. Buna göre kurumların tümü Perşembe günü açıklanacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Rusya-Ukrayna gerilimi küresel piyasaları olumsuz yönde etkiliyor ve yine bu yönde satışlar yaşanıyor. Avrupa borsalarında kayıplar %3 civarında seyrediyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi negatif başladığı yeni haftada kayıpları %3,6'yı gördü. Ekonomistler satış nedeni olarak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten gelen not indirimi ve Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan satış dalgasını gösterdi. Petrol fiyatları endişeler sebebiyle 7 yılın zirvesine çıkarken spot altın 1854 dolar civarında seyrediyor.
Ekonomi gündemi.
Konuğumuz Erhan Usta, İyi Parti Grup Başkan Vekili. Erhan Bey, artık rakamların diline bakalım, bize neler anlattığını. Bir kere şu Para Politikası Kurulu toplantısına hiç sormayı düşünmüyorum ben. Çünkü Merkez Bankası yerine konuşan bir bakan var ortada, değil mi?
Evet, maalesef. Maalesef yani hiç olmayacak bir şey tabii merkez bankalarının. Ya Merkez Bankası, bu Merkez Bankası Başkanı tabii konuşmasının bir faydası yok. Onun konuşması aslında daha da rahatsız ediyor. Çünkü Maliye Bakanı'nın konuşması çok ciddiye alınmıyor. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın her şeye rağmen biliyorsunuz en son konuştuğunda para politikasını yani aslında enflasyonla mücadeleyi doğrudan yapmayacaklarını, işte cari fazla üzerinden bir mekanizmayla enflasyonla mücadele yapacağını söylemişti. Oysa piyasaları çok tedirgin etmişti. Ama Türkiye'de her şey karıştı. Yani şu anda ya mesela işte bizim en son Hazine Maliye Bakanı Londra'ya gitti. Yani Londra'da şimdi siz oradaki yatırımcılarla oturuyorsunuz masaya ve şu sözü daha önceden söylemiş olarak masaya oturduğunuzda o insanlara söyleyecek hiçbir şeyiniz yok. Dedi ya, politika faizini biz etkisiz hale getirdik. Yani bunu söyleyen bir Hazine Maliye Bakanı'nın yatırımcılara söyleyecek hiçbir şey yok. Yani o bir seyahatten öteye geçmedi. Zaten yansımalar da o şekilde oldu. Piyasalar açısından merkez bankalarının bağımsızlığı son derece önemlidir. Maalesef hem Cumhurbaşkanı yani işte söz dinlemediği için Merkez Bankası Başkanı'nı aldım diyebilecek kadar rahat bunları konuşabiliyor. Zaten bunu da yapıyor. Defalarca da yaptı. Dolayısıyla böyle bir durumdayız. O yüzden de Türkiye yani zaten sıkıntıları vardı, ekonomik sıkıntılar, ama son bir yılda veya işte özellikle Eylül sonrasında yaşadığı sıkıntılar hep beraber görüyoruz. Maalesef böyle bir durum var, evet.
Peki İyi Parti'nin elektrik faturası geldi mi? Bir, genel merkezin artı Türkiye genelindeki tüm İyi Partilerin bulunduğu yerlerden nedir elektrik faturanız? Bir bilginiz var mı?
Yok, ona ilişkin hiçbir bilgim yok. O bizim İdari Mali İşler tarafının bildiği bir konudur. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki herkesin elektrik faturaları yüklü geldi.
Evin yani, ne kadar geldi evinize?
Valla bizim ev 600 küsür lira civarında geldi.
İyi gelmiş. Şu, sizinki o kadar yüksek değil.
Değil. Biz işte yani bilmiyorum, biraz şey, bizim hanım bu sıralar toruna gidiyor. O arada herhalde çok fazla şey kullanılmadı diye düşünüyorum yani.
O yüzden.
Ama tabii emin olun çok yüksek. Yani şu anda bakın yani ben 30 yılı geçti meslekteki şeyim. Yani devlet planlamada beri. Yani hep de ekonominin içerisinde olduk. Ben elektrik ve doğalgaz yani yakıt ve aydınlanma giderlerinden bu kadar çok şikayet edildiği hiçbir dönem hatırlamıyorum. Yani 90'lı yılların zorluklarını da gördük. Bu kadar çok şikayet edildi. Tabii hükümet bunu biliyorsunuz sürekli işte bu ne bileyim ben uluslararası gelişmelerden kaynaklanıyor, emtia fiyatları artışlarından kaynaklanıyor şeklinde bir iddiası var. Bu iddia geçerli değil. Elbette burada kısmi bir uluslararası enerji fiyatları, ham petrol fiyatı olsun, doğalgaz fiyatı olsun, oradaki artışlardan kaynaklanan bir neden var. Ancak bu şu anda yapılan artışın ancak dörtte birini, en fazla dörtte birini bununla açıklayabilirler. Kalan dörtte üçlük kısmı Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklanan, ülkenin kendi yanlışlarından, hem işte bu politika faiz düşüşleriyle efendim kurun tetiklenmesi, efendim onun dışında BOTAŞ gibi bir kuruluşun, hatta enerji sektöründeki kuruluşların yönetimindeki yanlışlıklar, özelleştirme sonrası, özellikle dağıtım şirketlerinin özelleştirme sonrası efendim yapılmayan denetimler, bundan detaylarını konuşmak gerekirse konuşuruz. Hakikaten ben bunları bir süredir Türkiye'de gündeme getiriyordum. Şimdi bunu tabii daha yakından sıkıntılarını da görmeye başladık. Onun haricinde yine üretim tarafının özelleştirilmesi ve buralarda dolara bağlı olarak çok yüksek fiyatlarla alım garantilerinin verilmiş olması, bütün bu faktörleri yan yana koyduğunuzda böyle çok kabarık bir faturayla karşılaştık. Yani düşünün şimdi doğalgazda bakın konu son bir yılda konutlarda %47 Melih Hanım siz de takip ediyorsunuz.
Takip ediyorum tabii.
Sanayi doğalgazının fiyatı 5 katına çıktı ya. Üretim merkezli bir büyüme modeli veya işte enflasyona mücadele modeli denildiği bir şeyde dönemde siz sanayinin doğalgazını nasıl 5 katına çıkartırsınız? Ondan sonra elektrik santrallerindeki doğalgaz son bir yılda fiyatları 4 katına çıkmış. Buna rağmen BOTAŞ'ın finansman açığı giderlememiş ve 100 milyar lira civarında da 69 milyar lira destek, 32 milyar lira da borç silme, KDV borcu silmesi şeklinde 100 milyar lira, 101 milyar lira da BOTAŞ'a hazineden finansal destek yapılmış. Şimdi bu işte söylediğim 3 tane faktör. Bir, küresel fiyat artışları ki çok sınırlı etkisi dörtte birin altında ama kötü yönetim ve kurdan kaynaklanan ve enerji kitlerinin kötü yönetilmesinden kaynaklanan nedenler. Mesela siz şimdi bakın bizim 2021 yılında 61 milyar metreküplük biliyorsunuz doğalgaz tüketimimiz oldu. Önceki yıllarda bu yaklaşık biraz daha azdı. Şimdi bir defa öngörüsüzlük de var. Yani BOTAŞ 2019 ve 2020'deki hem hava koşullarının biraz daha rahat gitmesinden kaynaklanan hem de işte üretimin daha yavaş olmasından kaynaklanan nedenlerle Türkiye'nin doğalgaz tüketim tahminini yanlış yaptı bir defa. Şimdi bu 2021'de 61 milyar metreküplük aslında bir tüketim normal şartlarda hani aradaki yılları normal trende oturtmuş olsanız ama iktisatçılar bilir ne demek istediğimi. Yani 61 milyar metreküp tahmin edilecek bir şeydi. Bunu bile tahmin edemedi. Bu bir. İkincisi şimdi ülkenin böyle bir doğalgaz ihtiyacı var. 2021 yılı içerisinde bizim 15.9 milyar metreküplük doğalgaz alım sözleşmelerimizin süresi bitti. Bunların süresinin biteceği ne zaman belli? Ta sözleşmenin ilk yapıldığı yılda. Diyelim ki 20 yıl önceden belli olan
1996'dan belliydi. Söyleyeyim.
Evet 25-26 yıldır belli olan bir şeyde 15.9 milyar metre küplük doğalgaz alım bu Nijerya var, Rusya var, Azerbaycan var. 3 tane ülkeyle. Burada ihmal gösterildi. Yani bu işte bu affedilecek bir şey değil. Ondan sonra bir süre sonra bunların bir kısmı yapıldı. Tamamı yine yapılmadı. Bir kısmı yapıldı. Yapılanlar da yüksek fiyattan yapıldı. Halbuki Ruslar geldi bize 170 dolardan sözleşmelerin biteceğini işte 170 dolardan yapma imkanımız varken yapılmadı. Şimdi bir kısmı bunu daha yüksek fiyatlardan sözleşmeyle alıyorlar. Bir kısmı da şimdi spot piyasalardan çok yüksek fiyatlarla alıyorlar. Şimdi siz bu beceriksizliğinizi gelip de efendim küresel fiyatlar şöyle arttı böyle arttı filan derseniz milleti yanıltmış olursunuz. Yani milleti kandırmanın ötesinde bir şey değildir. Herkes işini düzgün yapmış olsaydı, projeksiyonlarını düzgün yapmış olsaydı, ehil insanlar bu ülkeyi yönetmiş, bu ülkenin şirketlerini ve ülkenin genel yönetimini yapmış olsaydı emin olun bu sıkıntıların hiçbirisiyle karşılaşmayacaktık. Sadece bizim doğalgazımızda, elektriğimizde %25 civarında, %30 civarında bir artış olurdu o kadar. Ama şimdi ne oldu? Elektrikler %130 arttı. Yani bu hele hele bir de yoksullaşmanın bu kadar arttığı bir dönemde kaldırılabilir bir şey değil. İnanın her gün en az birkaç tane evler zaten çok şikayet ediyor da böyle kafe, bakkal veya hani iş yeri, ticarethane türü daha düşük ölçekli ticarethanelerden şey alıyoruz biz. Ben kapatıyorum diyor. Elektrik faturamı ödeyemiyorum deyip kapatan insanlar var. Yani iş yerini. Türkiye bununla hiç karşılaşmamıştı. Elektrik faturasını ödeyemediği için iş yeri kapatan bir kişiyi ben 30 küsür yıldır bu işlerin içerisindeyim. Bir defa duymadık biz.
Sanayiciye bunu... de bakmamız lazım Erhan Bey. Bir sanayiciyle konuşuyordum. 150 bin lira gelen fatura 650 bin lira gelmiş. Ne yapacağım diyordu. Ticarethaneler, sanayi işletmeleri, sanayi fabrikalar,
esnaf.
Evet buyurun.
Şimdi oralarda yani bu şeyi getirdi sanayinin üzerine de yıldı. Özellikle doğalgaz kısmında da elektrikte biliyorsunuz sanayi %130 arttı. Doğalgaz da 5 katına çıktı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunun hangi kim altından kalkabilir? Sanayici ya işte yansıtırsa vatandaş ürünü tüketici pahalı kullanacak enflasyon demektir. Yansıtamazsa işini çevremezse iflas edecek veya zarar edecek demektir. Her iki durumda da kötüdür. Ama işte bu işte dediğim gibi yani olacak şey değil. Bu Türkiye'nin ihracat açısından da Türkiye'nin performansını kötü etkileyecek. Türkiye'nin büyümesinde çok yavaşlatacak ve enflasyonla mücadeleyi de belki birazdan konuşacağız. Yani işte enflasyon buralardan geliyor. Esas enflasyon bu. Yani buraları bu girdi maliyetlerini siz ucuzlatmazsanız ülkeyi kötü yönetip yılın başında 7 lira olan yaklaşık yılbaşı 7.36 idi ama mesela 18 Mart'ta dolar kuru 6.88'e kadar gerilemişti. Şimdi onu bugün 13.5 14 liralara getirirseniz daha 18'i saymıyorum. %100 bir kur artışını bir ülkede sağlarsanız bunun arkasını almak mümkün değil. Tabii ki o zaman bu zamlar kaçınılmaz oluyor bir anlamda. Ama peki dünyada böyle bir trend mi var? Bize benzer ülkelerin bakın bir Arjantin'de %18-19 civarında son bir yılda kur artışı oldu. O da Arjantin. Yani Arjantin'in durumunu herkes biliyor. O da %19. Onun haricinde gelişmekte olan ülkelerde ortalama %5 kur artışı. Yani bizde %100 olan onlarda %5. Hani küresel ölçekte bütün gelişmekte olan ülkelere karşı dolar değer kazansa hani bizim bunun dışında kalma imkanımız çok olmayabilir. Ama öyle bir şey yok. Küresel ölçekte böyle bir trend de yok. Dolayısıyla hatta Çin yuanı %2 civarında değer kazandı dolara karşı. Endonezya parası, Malezya parası, şu yanımızdaki Romanya, Bulgaristan paralarındaki değer kayıpları sadece %1'le sınırlı. Dolayısıyla küreselden gelen bir şey değil. Yani hani söylüyorlar ya.
Ama şunu da kabul edelim ki Erhan Bey, pandemi dünyaya iyi gelmedi. 2021 ham madde, tedarik zincirleri ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntı var. Şu an ABD ve AB öyle bol para içinde filan değil. Ama bizim sorunlarımız sizin anlattığınız gibi bu süreçten fazlasıyla etkilenmiş durumda. Faturanızı ödeyecek misiniz? Elektrik faturanızı ödemeyi düşünüyor musunuz?
Ben soruldu, ben ödeyeceğim dedim, evet. Yani ben orada yani siyasi partimizin bir ayrıca bir kurumsal bir kararı olsa o zaman bakarız ama ben ödeyeceğim diye bir anlamda kamuoyuna karşı deklar etmiş oldum, evet. Ama yani bunu şu anlamda şu için söylemiyorum. Yani bu kişisel mizaçla da alakalı bir şey. Yani faturanın ödenmemesi meselesini bir hani sivil itaatsizlik olarak falan da değerlendirenlerden de değilim. Yani orada bir dikkat çekme olayı var. Vatandaş zaten ödeyemeyecek Melih Hanım. Yani parası olup da ödeyemiyor falan değil. Birçok insan hakikaten ödeyemeyecek faturalarını. Şimdi buralara da bir kolaylaştırma lazım.
Bizim ne yapmak lazım Erhan Bey? Ne yapmak lazım?
Şimdi yapılacak şeyler tabii bir kısım meseleler geç kaldı. Ama şu anda tekrar kuru aşağı çekecek para politikası araçlarını kullanmak lazım. Bu tabii zaman geçtikçe zorlaşıyor bu iş. Çünkü belli bir yerde artık yapışkanlık oluyor. Yani kur aşağı çekmezseniz de fiyatlar aşağı gelmiyor. Dolayısıyla ama bu kur hala Türk lirası aşırı bu anlamda bu aşırı değer kaybını kaldıramıyor. Bir para politikasını bu anlamda çok etkin kullanmamız lazım. İkincisi şimdi mesela dağıtım şirketleri var. Şimdi dağıtım şirketlerinin bakın dağıtım şirketlerine dağıtım hizmet bedeli adı altında ödenen bir miktar var. Bunun içerisinde yatırım var, operasyonel giderler var. Değişik 3-4 tane kalem var. Onların detaylarını söyleyebilirim gerekirse. Hatta şuradan hemen söyleyeyim. Bir operasyonel sabit maliyet bileşeni var. Değişken maliyet bileşeni var. İşte Ar-Ge var. Bir de yatırım bileşeni var. Vergi farkı falan diye. Şimdi burada bunlar 5 yıllık olarak EPDK bu şeyi yapıyor. 5 yıl olarak planlıyor. Ondan sonra her 5 yılda bir için bunun yenisi 2021-2025 için yapıldı. Daha tabii yıl içerisinde şunu söylüyor. Enflasyona ve kurdaki değişmelere göre bu yapılan hani bir anlamda ilk yıl fiyatıyla gibi oluyor. Yıl içerisinde güncelleme imkanı var. Şimdi bundan önceki 5 yıllık planın son yılında bu az önceki saydığım 3-4 tane bileşen için dağıtım firmalarına ödenecek toplam bedel 7.5 milyar lira civarındaydı. Tamam mı? Şimdi bu bir anda 2021 yılında yeni 5 yıllık dönemde 22.3 milyar TL'ye çıkartıldı. Yıl içerisinde ilave bir takım düzenlemeler, EPDK kararıyla düzenlemeler yapıldı ve 30 milyarı geçti şu an itibariyle 2021 şeyi. Şimdi düşün bir şey 7-8 milyardan 30 milyara çıkartırsanız ve bunun hepsini de tarifelere yansıtıyorsunuz. Çünkü bu vatandaştan toplanıyor bu para. Yani bu para devlet veriyor değil. Devletin düzenlediği bir kural çerçevesinde vatandaşın faturalarına yansıtılan bir para. Şimdi bu kadar para alınıyor. Ha yatırım yapılıyor mu? Biz mesela ben bunu bakın kaç aydır iddia ediyorum. Ne zaman görüştüğümüz Plan Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanlığı bütçesini Kasım ayında. Kasım ayında ben bunu EPDK Başkanı ve Enerji Bakanı oradayken söyledim. Bunun hem benim sosyal medya hesaplarımda videoları var hem de devletin kayıtları da tutanakları var. Tamam mı? Böyle bir şey bunun büyük bir vurgun olduğunu, bu dağıtım firmalarına yapılan büyük bir kıyak olduğunu, buna rağmen bu kadar yatırım vermemize rağmen de bunun az önceki 22.3 olarak ilk kararda çıkan miktarın da 9 milyarı yatırım. Şimdi 22 milyar 30 milyarı geçti. Yatırım da onun alt bileşenin ne kadar olduğunu bilmiyorum ama o da muhtemelen arttı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kadar para veriyoruz. Bunun karşılığında ben yatırım bu kadar artırıyorsam yatırım bedeli olarak tüketiciden para toplanıyorsa alıyorsa o zaman ne olması lazım? Hizmet kalitesinde bir artış olması lazım. Yani nedir bu en büyük göstergesi de kesinti süreleri. Şimdi kesinti sürelerine için sosyal medya hesaplarımda da var. Grafikleri gösterdim. O günü de gösterdim. 2018'den 2019'a ve 2020'ye geldiğinde kesinti süreleri artmış Melihan Hanım. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Hem benden kesinti süreni azaltmak için yatırım yapmam gerekiyor. Trafo, kablo yenileme bilmem ne diyorsunuz. Para alıyorsun ve bu aldığın parayı da 3-4 kat artırarak alıyorsun bir önceki yıla göre. Hem de kesinti süreleri artıyor. İşte Isparta'daki hikaye bu. Bakın Isparta'da yatırım için, trafo bakımı için, işte planlı bakım var, normal bakım var, trafo yenileme var ve bütün yatırım bedelleri için yapılan verilen paralarla hiçbir yatırım yapılmamış. Tabii bunların önemli bir kısmı yandaş olduğu için EPDK ve tabii EPDK bunu kendi başına yapamaz. Bu tepeden gelen bir talimat. Enerji Bakanlığı üzerinden en tepeden gelen bir talimat. EPDK bunların denetimlerini de yapmıyor. Ve işte hiç görülmemiş bir şey gördük. Isparta'da günlerce elektrik kesildi. Sadece Isparta falan değil. Bakın bizim Samsun'da 9 gün elektrik alamayan köyler oldu. Yani ne demek 9 gün şu devirde elektrik alamaması? Hatta başka bir şey konuya geçeceğim. Dün akşam da paylaştım sosyal medya hesabımda. Benim de köyüm olan eski beldeydi şimdi köye çevirdi. Ilıca mahallesinde Türk Telekom 18 gündür internet veremiyor. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Yani Türkiye'deki özelleştirmenin sonuçlarını görüyor musunuz? Yani bu devlet de olduğu zaman bu tür şeyler olmuyordu. Yani şimdi ama denetlemeniz lazım. Bu EPDK, BTK, efendim türü kurumlar niye kuruldu? Hani ben bu şeyi doğal teke niteliğindeki alanları özel sektör açıyorum ama bunların düzenlemesini ve denetlemesini yapacak kurumlar kuruyorum diye yapıldı. Ama bu kurumlar tamamen siyasi iktidarın şeyi içerisinde ve sadece siyasi iktidar da değil siyasi iktidarın talimatıyla hareket ediyor artı özel sektör yönetiyor bu şeyi kurumları.
Hemen araya gireceğim. Çok önemli bir konu. Bu bir Akdeniz Elektrik 3 ile elektrik veriyor. Osman evet. Gazi Enerji elektrik dağıtım şirketinde yönetim sorunu çıkmıştı. EPDK hemen bir holdingin elinden burayı aldı değil mi? Şimdi tabii. 88 saat elektrik veremeyen Akdeniz Elektrik için hiçbir şey yapılamaz mı? Sizi iktidara gelseniz özelleştirmede sınıfta kalmış bir ülke. Çözüm getiremeyen bir özelleştirme modeli siz ne yapacaksınız? Kamulaştırma mı gelecek?
Hayır, şimdi kamulaştırma olması bence gerekmez. Biz şunu yapacağız bir defa, yani o düzenleyici otoriteler gerçekten ona biliyorsun özel kuruluşlar olarak geçer, özel çalışacak. Ehil insanlar olacak, özel sektörle transfer ilişkilerini keseceksiniz. Bakın benim çok ciddi iddialarım oldu Melih Hanım. Şimdi bunu aydınlatacağı için söylüyorum. Bu yine EFTK bağlamında benim orayla irtibatlarım çok iyi olduğu için. Şimdi bakın EPDK'da az önce bahsettiğim hani 7 milyar liradan 30 milyar lira tarifeyi çıkartan bir takım teknisyenler var. Bu hesapları yapılıyor. Bu teknisyenlere talimat veriliyor tabii. Kuruldan geçiyor. Tabii ondan sonra çıkıyor ve bu paralar bu şeylere, dağıtım şirketlerine ödeniyor. Daha doğrusu dağıtım şirketleri bu paraları tahsil ediyor. O yetki veriliyor. Tabii bunlar ben sadece bir kurul üyeleriyle falan EPDK başkanı sınırlı bir şey değil. Bu en tepeden gelen talimatlar oluyor. Biliyorsunuz o talimatlar olmadan bu memlekette finansal anlamda kuş uçmuyor. Şimdi bu tarifeleri yapan çocuklar, tamam mı? Oradaki orta düzey yöneticilerin hepsi tarife bitiyor, kuruldan geçiyor. Ertesi gün bu dağıtım firmalarında biz bunları isim isim verdik. Genel başkanımız da açıkladı. Medyada da yer aldı. Ve bunlar hemen ertesi gün bu dağıtım firmalarında devletten aldığı paranın 10-15 katı bir bedelle, bir ücretle öbür tarafa geçiyor. Şimdi bir defa bu zaten kanunen yasak. Ve hatta bir de tersi şeyler de oluyor. Oradan çok yüksek fiyatlarla buradaki yani çalışanların da EPDK'ya geldiğini görüyoruz. Yani niye bir insan 200 bin lira maaşı bırakır da 10 bin lira maaşı talim eder? Yani veya 10 bin lira maaştan 200 bin lira maaşa gidenler, böyle bir karmaşık ilişki var. Bakın iki defa hem genel kurulda hem Plan Bütçe Komisyonu'nda EPDK Başkanı ve Enerji Bakanlığı olduğu yerde bu iddialarımı söyledim. Varsa bir cevabını söyledim. Hiçbir şey söylemediler ve bu 2531 sayılı şeylerin, kamu görevlilerinin çalıştığı sektörlerde işte 2 yıl 3 yıl bir yasak vardır. O yasağa rağmen bu transferler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir kirlenmişlik var. Bir defa buna müsaade etmediğiniz zaman zaten bu sorunlar olmayacak. Yani bizim dönemimiz olmuş olsa bunlar 7 milyarsa bir önceki dönemde, bu dönemde alacağı para işte %10-15 de olmazdı bizim enflasyonumuz. %5-6 enflasyon oldu. İşte 8-8,5 milyar lira civarında bir para olurdu. Bakın sadece bu kalemden şeyin vatandaşın kazancı yaklaşık 20 milyar 22-23 milyar lira kazancı olurdu. Şimdi bundan sonra yapılacak işte olan oldu bu vakte kadar. Bundan sonra devlet gibi yönetilecek. Hani bu bağlamda söylüyorum. Bu düzenleyici otoriteler anlamda. Buradaki bu defa bunların kurul yapısının komple değişmesi lazım insanların. Şu anda çünkü yani bu insanlarla bu işleri sürdürmek mümkün değil. Tabii uzmanlarında bakılır. Onlar da sorunlu olanlar değişir ama uzmanlar elbette tutulacak ve ondan sonra buraları bir düzenleyici otorite nasıl bağımsız çalışması gerekiyorsa, nasıl ehil bir kadro oluşturması gerekiyorsa o oluşturulacak. Bunlar bizim açımızdan çok kolay. Biz devleti tanıyoruz. Dolayısıyla ondan sonra ve geçmişte yapılan çok haksız bir takım kazançlar olduysa o kazançlarda onun da soruşturmalarıyla o kazançların da geri alınmasına ilişkin işler yapılacak. Ama devlet tarafı yani özel sektöre düşman olmadan ama özel sektörün yönettiği bir EPDK olmayacak. Elbette özel sektör
çok önemli olunca, bir şey söylediniz. Özel sektörün yönettiği bir EPDK olmayacak dediniz. İyi güzel hoş da. Evet. İyi güzel hoş da vatandaş şu an sizi dinliyor buraya kadar tamam diyor. Ancak kısa vadede de çözüm arıyor. Ne olacak şimdi? Bu faturalar ödenemeyecek.
Bu fatura ödenemeyecek. Şimdi bir defa biz zamların geri alınmasını talep ediyoruz. Tabii bunu hükümetin yapabilecek bir durumu yok. Çünkü siz şimdi paraları dağıtmışsınız, kuru fırlatmışsınız. Ondan sonra dağıtım şirketlerine paraları dağıtmışsınız. Çok yüksek alımları da yapmışsınız. Birçoğusu da sizin yandaşınız. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu iktidarın buralarda yapacağı bir şey yok. Mesela biz kamu özel işbirliği projeni diyoruz. Tekrar masaya oturacağız diyoruz o insanlarla. Tamam, o işletmelerle biz masaya oturacağız. Adaletli bir kar, makul bir karı oluşturacak şekilde yeniden bu sözleşmelerin gözden geçirilmesi lazım. Ben kamulaştırmanın bu şartlar altında içi boşaltılmış şirketleri kamulaştırmanın onlara da ödül olacağını düşünüyorum. Bakın kamulaştırsanız neyle kamulaştıracaksınız? Adam zaten şirketin de içerisini boşaltmış. Bugün şimdi Türk Telekom hikayesini yaşıyoruz, görüyorsunuz yani. Adam bıraktı gitti şirketi. Her şeyini aldı. Bakır kablolarını dahi sattı. Şirketi bıraktı gitti. Şimdi yani böyle bir anlık mucizevi bir çözüm vatandaş için maalesef yok. Şimdi ama bu da bizim suçumuz değil yani 20 yıldır bu iktidarı da seçen bu vatandaş. Yani dolayısıyla yapılacak şey bu işleyişteki mekanizmadaki aksaklığa giderilecek. Fazladan verilen paralar işte bu dağıtım firmalarına 30 milyar değil de bunu 8 milyar tuttuğun zaman 22 milyar lira vatandaşın faturasını ben zaten şimdiden anında geldiğim gün hafifletebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli bir şey. 22 milyar lira her vatandaşa yansıyacak bu. E şimdi kuru bir makul seviyeye getirdiğiniz durumda veya bundan sonra olacak artışların olması durumunda oradan da bir rahatlama olacak. Bakın şimdi kur artışı olmasa yani daha doğrusu işte Mart ayında 6.88-7 diyelim kur, bugün 7.5 seviyesinde olmuş olsaydı, dünyayla paralel hareket etseydik diğer gelişmekte olan ülkelerle böyle olacaktı bizim kurumuz. 7.5 olsaydı bugün bizim elektrik faturalarımız yarı yarıya olacaktı. Melan Hanım, yarı yarıya yani işte 500 liraysa bir vatandaşın 250 bilemediniz 300 lira olacaktı veya 1000 liraysa 600 lira 550-600 lira olacaktı. Şimdi yani bunun dolayısıyla o yüzden diyoruz ki biz bu parti şeyin siyasi partinin bu iktidarın yanlışlarından kaynaklandı. Şimdi ödeme kolaylığı getirilmesi lazım. Hemen kesilmeyi engellemek lazım. Yani şimdi bankaya bile borcunuzu ödemediğinizde banka boğazınıza falan sarılmıyor bir anlamda. Bir kısım onun işlemleri var. Şimdi mesela artık bu durumda insanların faturasını gerçekten ödemekte çok zorlanacak bir kesim var. Yoksulluk da çok arttı. Belki bu şikayette biraz da ondan yoksulluk kısmını ayrıca konuşmak lazım. O yüzden daha fazla bu çığlıkları duyuyoruz. Hani yaygara dedi ya, yaygara değil ya aslında. Yani çığlık, vatandaşın çığlığında yaygara diyen bir cumhurbaşkanı var. Efendim. Dolayısıyla bir takım ödeme kolaylıklarının getirilmesi lazım. Devlet aracı olsun. Bu 210 kilowatt saati biraz daha yukarıya taşımak lazım. Mesela işte bu elektrikçiler odası biliyorsunuz 230 kilowatt saat diyorlardı.
Elektrik mühendisleri odasının önerisi.
Elektrik mühendisleri odası önerisi 230'du. Ondan sonra zamların bir kısmının da geri alınması lazım. Yani kime verdilerse verdiklerinden parayı alsınlar. Vatandaştan para tahsil etmesinler. Yani verdiklerinden fazla verdikleri paraların bir kısmını geri alsınlar.
Erhan Bey. Bütün yollar aynı kapıya çıkıyor. Sonuçta ortada sorun var. Sizin kasanız boş ise 180.1 milyar dolar borcu çevirmek zorunda iseniz, borçlanma kapasiteniz düşmüşse para basmaktan başka şansınız var mı?
Dolar basamıyorsunuz ki.
Yani dolar değil ama TL ile basa basa sonuçta fiyat ve tabii, maliyet ilişkisinin yönetememenin faturası bu.
Tabii. Yani Türkiye'nin tabii ihtiyacı olan döviz. Yani içerideki parayı ne kadar basarsanız basın paranızın kıymeti düşer. O sizin hiçbir sorununuzu çözmez. Enflasyon olarak size geri döner.
Döndü hatta zaten.
Döndü zaten, dönüyor da. Ama olması gereken şey ülkeye sağlıklı finansmanı getirmek. Efendim ve ülkenin finansman ihtiyacını azaltmak. İşte finansman ihtiyacını ama ne kadar azaltırsınız? En fazla cari açığı sıfırlarsınız. Ki yani şu andaki yapılandan ben cari açığı sıfırlamak değil. Bu yapısal bir dönüşüm değil. Hangi sanayiyi değiştirdiğinizde sizin cari fazla vereceksiniz? Öyle bir şey yok. Bu konjonktürel nedenlerden kaynaklanan bir, onu ayrıca tartışabiliriz. Ona ilişkin düşüncelerimiz var elbette. Bir durum. Zaten cari fazla açığı 3 ay verildi. Şimdi cari açığa döndü. Bakın geçmiş yıllarda 9 ay üst üste cari açık verildi. Çok dönem oldu. Ben bunları tek tek 94 krizinde, 1999'da, 2001'de, 2002'de hatta 6.4 büyümeye rağmen illa kriz olması da gerekmiyor bakın. 2002'de 5 ay üst üste cari fazla vermişiz. Sonra 2009'da, en son 2019'da 4 ay üst üste cari fazla vermişiz. Ama hiçbir yapısal dönüşüm gerçekleştiremez için bu cari fazlalar konjonktürel olmanın ötesine gidememiş. Şimdi bunlar hani dediler ya cari fazlaya geçerek bir model falan dediler. Türkiye ekonomi modeli işte göçtü model. Kasım'da ne kadar 3.8 milyar dolar mıydı? Cari açık verildi. Şimdi Aralık'ta tekrar daha yüksek bir cari açık verilecek. Çünkü Aralık ayı ihracat ithalat rakamlarına bakınca ithalat çok daha yüksek arttı. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bir cari fazla vermesi diye bir şey bu normal şartlarda mümkün değil. Yani bir program uygulayıp da sanayinizi kalkındıramazsanız veya çok yoğun olarak ithal ettiğiniz girdileri ülke içerisinde üretmeye yönelik bir proje uygulamadıktan sonra
yani
bundan olmasın.
Yani iyi bir modele ihtiyacımız var. Kesinlikle, paraya ihtiyacımız tabii var ama gelin altınlar şimdi söz konusu. Biz sosyal medya bu konuda altınlar, gıdada inen KDV, elektrik faturalı derken sosyal medya ne diyor? Oraya bir bakalım sonra devam olur edelim.
Olur.
Sosyal medya gündemi. Şenol Babuşçu, enflasyon tedbirleri paketi Eşittir temel gıda ürünleri KDV oranını %8'den %1'e indirmek. Bu kadar. Bol laf kalabalığı, içi boş paketler, indirim çağrısıyla enflasyonu düşürme stratejisi vesaire vesaire vesaire. Veysel Ulusoy. Gıdada KDV indirimi yapılmış. Yanlış yapılıyor. KDV'nin fiyatın içinde olduğu bir vergi uygulamasıyla KDV'nin azaltılması küçücük bir zamla perakendeciye gidecektir. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış. Önce vergiyi fiyattan arındırmanız gerekiyor. Evren Bolgün. Merkez Bankası faizi %5 indirir. Dolar 3 ayda %120 artar. Enflasyon %19.58'den %48,69'a yükselir. Milletin 5 aydır anası ağlar, şimdi de gıda ürünlerinde KDV %7 düştü diye enflasyonla mücadele ediyoruz olur. Adama derler ki ya sayı saymayı bilmiyorsun ya hiç dayak yememişsin. Mustafa Sönmez. Gıdada %1 KDV gecikmiş bir tedbir. Ekmek en önemlisi. Onda zaten %1'di. Peki büfeden, lokantadan yiyeceğin tostun, yemeğin KDV'si kaç? %8. Niye evin elektriğinden, doğalgazından, suyundan %18 KDV alıyorsun? Onu da %1'e indirsinler. Hatta telefondan da %1. Sosyal medya gündemi.
Erhan Bey, elektrikte KDV kaç?
%18.
Niye inmez elektrikte KDV?
Ha şimdi bak, yapılacak bir şey varsa bu, biliyor musunuz? Yani bu birebir yansır. Şimdi gıda KDV'sini bilmiyorum konuşacaksak eğer orada, o zaman söyleyeyim. Yani o, ben de onun yansıyacağını düşünmüyorum. Az önceki tweetlerden bir tanesinde geçtiği gibi. Hatta bence bu bize daha fazla enflasyon olarak dönecek. İsterseniz o konudaki düşüncelerimi çok kısa özetleyeyim.
Çok kısa, zaman az kaldı ama şöyle. Sizi dinlemek büyük keyif. Nasıl şu, çok kısa daha farklı dönecek?
Şimdi bu ilk
dönecek
etapta büyük zincir marketlerde, tamam mı, yansıyacak gibi duracak. Çünkü onlara denetim yapılacak. İşte hemen KDV oranlarını değiştirince bir miktar fiyatlar değişecek. Fakat bu çok kısa süre içerisinde o onun içerisinde gidecek. Küçük, zaten kayıt dışılığın fazla olduğu alanlarda fiyatlar hiç değişmeyecek. Çünkü nihai şeyi fiyat üzerinden alıyor, o fiyatla satıyor. Vergiyi ayrıştırmayan bir sistemimiz var. Fakat daha önemlisi, şimdi bu tür çok yaygın KDV indirimli, yani gavurlar diyorlar işte yani indirimli oran uygulandığı yerlerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Ciddi KDV alacakları doğuyor. Zaten şu anda yaklaşık firmaların 200 milyar lira civarında KDV alacağı var. Bu paralar zamanında ödenmiyor. Çok gecikmeli olarak ödeniyor. Dolayısıyla bu bir finansman yükü getiriyor firmalara ve firmalar bunu bir şekilde maliyetlerin içerisine katıyor Melih Hanım. Yani bu katılıyor, kaçınılmaz olarak. Şimdi KDV alacaklar daha fazla doğacak. Dolayısıyla bir finansman yükü getirecek. Yani siz nihai ürünün fiyatını vergiyi düşürerek düşürdüm dediğiniz bir yerde aynı ürünün üretim maliyetini artırmış olacaksınız. Tamam
ana
mı?
Ana sorun bu. Kaçın... bu. Ana sorun bu ama. Bakın Alaaddin Akşam, araya gireceğim. Alaaddin Aktaş bugün konuyla ilgili Dünya Gazetesi'nde konuyu farklı bir biçimde ele almış. Gelin onu da izleyelim. Sonra son görüşünüzü alalım.
Peki.
Günün yazısı. Temel gıda maddelerinde KDV'nin %8'den %1'e çekilmesi hiç kuşku yok ki geniş halk kitlelerine biraz olsun nefes aldıracak olumlu bir adımdır. Üstelik bu adımın atılmasında çok geç bile kalınmıştır. Daha da ötesi, böyle bir düzenlemeye gerek duyulmuş olması yanlıştır. Gıdadaki KDV indirimiyle fiyatların hızla gerileyeceğini, hele hele Şubat enflasyonunun negatif çıkacağını bekleyenlere kötü bir haberimiz var. KDV indiriminin TÜFE'ye etkisi yalnızca 0,71 puan. Eğer Şubat'ta diğer mal ve hizmetlerin fiyatı sabit kalırsa, bu indirim sayesinde TÜFE %0,71 gerileyecek. Hepsi bu. KDV %7 düştü. Bu sayede fiyatlar da %7 gerileyecek beklentisine girmek güzel de, bu yapılırsa 3 Mart Perşembe günü Şubat ayı oranları açıklandığında hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz olur. Alaaddin Aktaş, Dünya. Günün yazısı.
Erhan Bey, ne diyorsunuz buna?
Buna katılıyorum. Buna katılıyorum. Bunda herhangi bir sorun yok. Benim söylediğim onun biraz daha ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Bu kısım, bu iade kısmı atlanıyor. Yani şimdi düşünün, siz bir üretici firmasınız. Mazotu taşıyorsunuz malı. Mazotu %18 KDV ile alıyorsunuz. Elektriği %18 KDV ile kullanıyorsunuz üretimde. Yatırım mal alıyorsunuz %18 KDV ile alıyorsunuz. Birçok şeyde %18 KDV ödüyorsunuz ama çıkışınız %1 KDV ile oluyor. Dolayısıyla çok ciddi bir KDV devlette birikiyor. Devlet bunu bir yıl, 1,5 yıl, 2 yıl zamanına göre gecikmeli ödediği için siz o şeyden dolayı, alamadığınız paradan dolayı bir maliyeti fiyatlarınıza yansıtıyorsunuz. Şimdi gıdada bu daha azdı. %8 olduğu için KDV. Şimdi %1'e düştüğü zaman bunu daha fazla hissedecek ve buradan maliyetin üzerine bir finansman maliyeti ister istemez firmalar bindirecek. Bu hemen ilk ayda olacak mesele falan değil. Tamam, anlatabildim mi? Dolayısıyla bu buradan bir maliyet artışı gelecek. Bir de şimdi tabii Alaaddin Bey'in de dediği gibi, yani bu bir defalık etkidir. Bir defa işte 0.7 bir her neyse bir şey üzerinde, fiyatlar üzerinde bir düşüş etkisi olacak. Gelecek ay ne yapacağız? Yani bu sürekli bir enflasyon dediğimiz ne? Yani mevcut fiyatlar seviyesinin işte her aydaki değişimdir. Yani gelecek ay zaten düştü. Diyelim ki işte 108'di, KDV'si de 101 oldu bir malın fiyatı. Ama 101'den sonra tekrar yukarı çıkma trendini durduramazsanız enflasyonla mücadele olmaz. Yani vergin direkt enflasyonla mücadele kadar saçma sapan bir şey olmaz. Bu bir defalık bir etkisi olur ama enflasyonla mücadele değildir. Bu bir yanı. Daha da önemli kısmı şu. Şimdi fiyatlara yansıması az olacak, maliyetleri artacak, fiyatlar üzerinde artış baskısı oluşturacak ama net bir şey olacak. İdarenin çok ciddi bir vergi kaybı doğacak buradan. Çünkü %1 olarak fatura kesilirken, yani 100 liralık malda 8 lira KDV öderken şimdi 1 lira KDV dönecek. Bu vergi kaybından kaynaklanan bunun gerek iç piyasadan borçla finanse edilmesi durumunda faiz üzerindeki etkisi veya işte bu gelir kaybını yarın mazota zam yap, elektriğe biraz daha zam yapayım, başka bir şeye zam yapayım diye telafi edilmeye çalışılırsa buradan gelecek enflasyon etkisi veya vatandaşın üzerine sıkıntı. Yani bu yük yine vatandaşın üzerine bir başka yerden bindirilecek. Şu anda buradan hani işte insanlar gıda alamıyor falan diye böyle bir şey yapıldı ama biz biliyoruz ki hükümetin bir yerden bir vergi kaybı yaparsa bir başka yerden bunu vergi olarak bindiriyor. Dolayısıyla bunun netinin, ha biz yine ben de beyanat olarak bununla ilgili beyanatım vardı, olumlu karşılıyoruz dedim ama bunun olumlu sonuç alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken 3 tane husus var. Bunların bir tanesi, gerçekten bunun fiyatlara yansıtılmasına yönelik piyasa denetimlerinin iyi yapılması lazım. Piyasa denetimi derken bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Bakkalların üzerine gidin falan demiş. Şu anda yaptıkları bakkalın üzerine gidiyor. Halbuki büyük firmalar var bu konuyla ilgili. Oralardan denetimi düzgün yapılırsa fiyatlara, hani indirimin fiyata yansımasını sağlamış oluruz. İkincisi bu KDV alacaklarının iadelerin, çünkü iade doğacak buradan, milyarlarca liralık iade doğacak, iadelerin zamanında vatandaşa, firmalara ödenmesi lazım. Bu ödemeler yapıldığı zaman hani o maliyetteki artış şeyin önüne geçmiş oluruz. Bu bir tedbir. Üçüncüsü de bunu telafi edecek başka bir yerden bir zam gelmemesi lazım. Bu üç dediğim şey yapılırsa biz bu gıdadaki KDV indiriminin enflasyon üzerindeki etkisini değil de hani hayatın genel olarak bir miktar ucuzlaması yönünde bir olumlu etkisini görmüş oluruz. Yoksa enflasyona bir aylık etkidir. Gelecek ay tekrar vergi indirebileceğimize göre gelecek ay enflasyon yine neyse o olacak demektir.
Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel değerlendirmeler için hiç altına bakamadık. Altın ayrı bir konu, büyük altın konu. Yayın bitti. Şey yayın yani bitti. Altına ayrı bir zaman yine konuşalım, tartışalım. Tamam, sağ olun diyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizden bugünlük bu kadar. Çarşamba günü 19.30'da yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.